Ayrım 23. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prinz. Sayfa 185. Eğitmenler, Almanların sadece beceriksizlikleriyle sorun yaşamıyorlardı. Kısa sürede, kamp komutanı için sürekli sıkıntı haline gelen Alman öğrenciler, özellikle elebaşları Andreas Bader ve Gudrun Ensin, yemekler, erken kalkma, sık sık verilen gece alarmları ve barınaklar hakkında sürekli şikayet ediyorlardı. Erkeklerle kadınların ayrılması gündeme geldiğinde neredeyse isyan çıkıyordu. Alman devrimciler bu talimata uymak istemediler. Devrim ve cinsel özgürlük onlar için birbirinden ayrılmaz şeylerdi. Ya da Andreas Bader'in ifadesiyle ateş etmek ve sikmek aynı şeydir. Sonunda eğitmenler disiplinsiz konuklarına özel haklar tanıdılar. Kamptaki ender sabit evlerden birinde bir arada kalmalarına izin verildi ve onlar için ayrı yemek çıktı. Sadece kampa kola otomatı konması yönündeki talep kesinlikle reddedilmişti. Bazen Amman'a gidip orada havuza giriyorlardı. Ancak Andreas Bader modaya uygun mayosuyla o kadar ilgi çekti ki kısa süre sonra nehirde yüzmek zorunda kaldılar. Grup içinde özellikle Andreas Bader'le Horst Mahler arasında en başından beri şiddetli bir liderlik kavgası yaşanıyordu. Fakat Andreas Bader fazla zorlanmadan kendisini kabul ettirdi. Gerçi Berlinli avukat kadar iyi konuşamıyordu, teorik olarak yetkin de değildi. Ama grup üzerinde daha ağır bir baskı uygulayabiliyor, dolayısıyla grubu daha iyi bir arada tutabiliyordu. Kundakçı olarak daha baştan manevi krediye sahip olan Bader, tek başına burjuva yasaların çiğnenmesinin bile siyasi ve devrimci bir eylem olduğu inancını yayıyordu. Burjuva kurallarla yetiştirilmiş devrimcilerin yasaları çiğnemekle ilgili hala sorunları olduğu için vicdan azabı duyuyor, aynı zamanda da suçlanmak için uygun zemin sunuyorlardı. Ürdün'e giden grubun içinde bulunan Peter Hohmann'ın daha sonra anlattıklarından, Bader'in diğerlerinin zaaflarını ve suçluluk duygularını büyük beceriyle kullandığı anlaşılıyor. Herhangi bir politik itiraz, illegalitenin ağır koşullarından kaçma girişimi ve devrime ihanet sayılıyordu. Bader, herkesin zayıf noktasını biliyordu. Ulrike Meinhof'un ise zayıf noktası çoktu. Bu zayıf noktalardan biri, sürekli düşünmek zorunda kaldığı çocuklarıydı. Geçmişinin bu bölümünü kolayca silip atamıyordu bir türlü. Bu arada Bettina ile Regine'ye bakmak için Sicilya'ya yeni bakıcılar gitmişti. Bir gün barakalarının önünde duran mavi Volkswagen minibüsten iki hippi çift indi. Hanna'dan nöbeti devralmaya gelmişlerdi. Sicilya'da uzun bir tatil yapabilmek için çocuklara bakmayı kabul eden hippilere bu iş için para ödenmişti. Ama onlar günün büyük bölümünü kilitledikleri odalarında yatarak, uyuyarak ya da esrar çekerek geçiriyorlardı. Çocuklarla ilgilenen kimse yoktu. Daha sonra bu süreçle ilgili hatıralarını aktaran Bettina, sık sık sabah erkenden ağlayarak sokağa çıktığını söylüyor. Çünkü yine kahvaltı yoktu ve hiç kimse bizimle ilgilenmiyordu. Sadece akşamları baraka şenleniyordu. Barakaların diğer sakinleri de geliyor, gitarlar eşliğinde şarkılar söyleniyordu. Bu arada çocuklar polis tarafından bütün Avrupa'da aranıyordu. Ayrıca Klaus Rainer Röhl bir dedektif bürosunu peşlerine takmıştı. Amman'daki kampta Alman özgürlük savaşçıları Filistinli ev sahiplerinin sabrını zorlamayı sürdürüyorlardı. Şehir gerillası için gerekli görmediklerinden arazi antrenmanlarına katılmayı reddediyor, daha çok banka soygunu eğitimi almak istiyorlardı. Ateş etme zevkini keşfettikleri için istihkaklarına düşen mermi adeti yeterli olmuyordu. Bunun üzerine Andreas Bader grev çağrısı yaptı. Çağrıyı aptalca bulan Peter Hohmann greve katılmak istememiş, ikisi arasında ciddi bir kavga yaşanmıştı. Bunun üzerine gruptan ayrılan Hohmann'ı başından beri kuşkulu unsur olarak değerlendiriyor, onun küçük burjuva bir sapmacı olduğunu düşünüyorlardı. Bu olaydan sonra onun ortadan kaldırılmasını önerenler bile oldu. Kamptaki sorumlular artık illallah demişlerdi. Konuk öğrenciler bir sorun daha çıkarınca Filistinliler tarafından silahsızlandırılıp ev hapsine alındılar. Artık Almanya'ya dönme zamanı gelmişti. Ama daha önce Ulrike Meinhof'un çocuklarıyla ilgili bir karara varmak gerekiyordu. Sicilya'da daha fazla gizlenemezlerdi. Polis ya da Röll tarafından bulunmaları an meselesiydi. Kampın başkomutanı, Kızıl Prens lakaplı nüfuzlu Ali Hasan'la bir sohbet sırasında Bader, Ensin ve Ulrike Meinhof, ikizlerin Filistin yetim çocukların barındıkları kamplardan birine yerleştirilmelerinin mümkün olup olmadığını sormuş ve olumlu yanıt almışlardı. Gudrun Ensin tarzı radikal bir çözümdü bu. Ulrike Meinhof bu kararla savunduğu düşünceleri kanıtlamış oluyordu. Çocuklarını bundan sonra asla bir daha göremeyeceği çok açıktı. Az buçuk eğitilmiş şehir gerillaları Ağustos başında Almanya'ya döndüler. Peter Hohmann birkaç gün sonra ayrılmıştı kamptan. Bader'i kurtarma eylemi sırasında ateş ettiği iddiasıyla polis tarafından aranıyordu. Hamburg'da gizlenirken Konkret'te birlikte çalıştıkları günlerden tanıdığı gazeteci Stefan Aust'un kendisiyle görüşmek istediğini öğrenmişti. Ulrike Meinhof hakkında bir televizyon programı hazırlamakta olan Aust, Peter Hohmann'dan bilgi alabilmeyi umuyordu. Buluşmada Hohmann, sadece Ulrike Meinhof hakkında değil, çocuklarının kaderi ve grubun onlarla ilgili planları hakkında da bilgi vermişti. Çocukların nerede gizlendiklerini mutlaka ortaya çıkarmak isteyen Aust'a yine Hohmann yardımcı oldu. Sicilya'da ikizlere bakan Hanna adlı bir kızı tanıyordu ve Berlin'de onu bularak Bader Mahler çevresindeki grubun yine Berlin'de olduğunu, Ulrike'nin çocuklarını Ürdün'deki bir yetim kampına götürmek için Sicilya'ya birini yollayacaklarını öğrendi. Hanna, Sicilya'da temas kurulacak kişiyi ve çocukların nöbetini devralmak için gerekli parolayı da biliyordu. Bir kukla oyunun adı olan Profesör Schnaze. Bir dakika bile yitirmemek gerektiğini anlayan Stefan Aust, hemen Sicilya'daki adama telefon etti. Palermo havaalanında buluşacaklardı. Ertesi sabah ilk uçakla Roma'ya, oradan da Sicilya'ya uçmuş, kararlaştırılan saatte, öğleden sonra 2:15 Palermo havaalanına gelmişti. Hippi giysili genç adamın yanında bir de İtalyan vardı. Aust parolayı söylemiş, hiçbir şeyden kuşkulanmayan adamlar onu kırık dökük Volkswagen minibüsün durduğu ıssız bir sahile götürmüşlerdi. Minibüsün içinde İtalyanca devrim şarkıları söyleyen, tenleri güneşten iyice yanmış, saçları saman sarısına dönmüş Bettina ve Regine'yi alan Aust, çocukları Roma'ya götürmüş, birkaç gün sonra da o sıra Toskana'da tatil yapmakta olan Klaus Rainer Röll'e teslim etmişti. Aust, çocuklarla birlikte Sicilya'dan ayrıldıktan kısa süre sonra Berlin'den arayan yoldaşlara çocukların götürüldüğü söylenmişti. Olayın arkasında Aust'un olduğunu öğrenen grup onu tehdit ederek intikam alacağını söyledi. Klaus Rainer Röll, çocukların kaldığı yerle ilgili bilgileri bizzat Ulrike Meinhof'un sızdırmış olduğundan kesinlikle emindi. Çünkü Ürdün'de başlarına geleceklerden kızlarını korumak istemişti. Daha sonra Bettina Röll'e annesinin de Sicilya'ya doğru yola çıkmış olduğu fakat oraya bir gün sonra ulaştığı, ikizlerin babalarına teslim edilmek üzere olduğunu öğrendiğinde adeta yıkıldığı anlatılmıştı. İkizlerin götürülecekleri El Fetih'in yetim kampı bombalı bir saldırı esnasında tamamen yok oldu. 12. Ejderha kanı. Ya sorunun bir parçasısın ya da çözümün. İkisinin arası yok. Dahlem Enstitüsü'nde camdan atlayıp kaçtığından bu yana yer altında illegalitede yaşayan Ulrike Meinhof, deyim yerindeyse sır olmuştu. Fakat bu dönemde nerelerde kaldığı, hangi olaylara karıştığı biliniyor. Gerek yoldaşlarının yeraltı yaşamına ilişkin anlattıklarını, gerekse de polis ve anayasa koruma örgütünün araştırmalarını izleyerek bütünlüklü bir tablo edinmek mümkün. Gelişen olaylarla daha sonra anlatılanlar örtüşüyor. Resimler genel bir tabloya oturuyor. Oysa kulislerin arkasına bakmak, olayların böyle gelişmesine hangi mantığın yol açtığını söylemek daha zor. Camdan atlayış, karşı tarafla her türlü uzlaşmanın sonu anlamına da geliyordu. Uzun yıllar yazdığı makalelerle, yaptığı radyo programlarıyla, filmlerle insanları aydınlatmaya çalışan Ulrike Meinhof, artık yanlış insanlara doğruyu anlatmanın anlamsız olduğunu düşünüyordu. Zira kendisinin doğru ve gerçek dediği her şey, kapitalist tüketim toplumunda aptallık, delilik, hayalcilik olarak algılanmaktaydı. Bu dünyadaki insanlar, sömürülmelerine rağmen özgür olduklarına, yabancılaşmış bir hayat sürmelerine rağmen memnun olduklarına inanıyorlardı. Bu insanları gerçek durum hakkında aydınlatma çabası ortaya çıktığı gibi umutsuz bir çabaydı. Geriye tek bir şey kalmıştı. Topyekün reddediş, çatışma, savaş. Yer altından bakıldığında bu toplumda insanca bir yaşam ütopyasını koruyabilmenin, yok edilmemenin tek yolu mücadeleydi. İnsanlar kendilerini ne kadar güçlü biçimde savunurlarsa, polisler o kadar vahşice saldırıyor, mahkemeler o kadar acımasız hükümler veriyor, insanlık dışı totaliter devlet de demokratik görünümünün ardına gizlediği gerçek yüzünü daha açık biçimde gösteriyordu. Bu sergilenen direnişin ne kadar haklı olduğunun açık kanıtıydı. Savaş, meşru müdafaadan kaynaklanıyordu. Fakat devleti, yüzüne taktığı maskeyi indirmeye zorlayarak, faşist kontrol devleti, ki devletin özü her zaman buydu, olduğunu açığa çıkarmak için de mücadele etmek şarttı. Bu anlayış grubu, kitlelere neden savaştıklarını anlatabilmek için savaşmak zorunda oldukları kısır bir döngüye sokmuştu. Daha sonra Ulrike Meinhof'un ortaya attığı şiar son derece mantıklıydı. Hedef, savaşa yol açan savaştır. Bütün uzlaşma girişimlerinin son bulduğu yerde, kafalarda yaratılan öcü her iki tarafta da yönetimi ele alır. Ve bir kere düşünce ve eylemde yaratılan öcüler çarpışmaya başlarsa, mücadelenin kanlı olması an meselesidir. Almanya'ya geri dönen devrimciler, Batı Berlin'de arkadaş evlerinde saklanıyorlardı. Hepsinin kod adları vardı. Andreas Bader, Hans, Gudrun Ensin, Grete adını kullanıyordu. Horst Mahler, James Bond'a öykünerek James demişti kendisine. Ulrike ise Anna adını almıştı. Çok geçmeden gruba yenileri katıldı. Ulrike Meinhof'un arkadaşı Marianne Herzog ve erkek arkadaşı Jan Karl Raspe ile Berlin Sinema Yüksekokulu öğrencisi Sessiz Holger Mainz bunlardan bazılarıydı. Hareketlerindeki konspiratif tarz ve yakın doğu yolculuğu grubun damdan kapıdan bir araya toplanmış, örgütsüz ve donanımsız bir grup olduğu gerçeğini değiştirmemişti. Bader kurtarıldıktan sonra ilan edilen Kızıl Ordu'dan söz etmek mümkün değildi. Bolivya ve Uruguay'da büyük toprak sahiplerine ve askeri rejime karşı savaşan Güney Amerikalı gerillaları örnek almayı sürdürüyorlardı. Bu mücadelenin baş destekçilerinden olan ve yürütülen gerilla savaşı konusunda uzman sayılan Brezilyalı Carlos Marighella'nın kent gerillası için yazdığı kitap, Alman özgürlük savaşçılarının da vazgeçilmez kılavuzu olmuştu. Bu kitapta Marighella, hiçbir yerden destek almadan, sıfırdan başlayan devrimciler için MPSCP formülünü kurmuştu. Yani motorize olmak, para, silah, cephane ve patlayıcı. Berlin'de şehir gerillaları tam da bu talimata uygun hareket ediyorlardı. Çaldıkları arabaları Erik Grustad adlı birinin atölyesine götürerek boya ve biçim bakımından gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlıyorlardı. Bir süre sonra gruba dahil olan Grustad'ın kalfası Heinz Ruland da katılmak istemişti. James'in araba çalmalarının nedenini anlattığı uzun politik konuşmalardan hiçbir şey anlamıyor, ayrıca Ömer Şerif bakışlı ve maço tavırlı Hans'ı iğrenç buluyordu. Fakat çok borcu vardı, karısı da hastaydı. Vaat edilen paraya hayır diyememişti. Grup içinde Kalle diye anılan Ruland, sallantılı politik düşünceleri nedeniyle grup içinde hiçbir zaman kadro olarak değerlendirilmedi. Ancak sağlam ve bütünlüklü politik düşünceye sahip olanlar, Gudrun Ensin'in de söylediği gibi samimi bir gönüllülükle yer altındaki yaşamın yoksunluklarını üstlenenler kadro olabilirdi. Fazla kararsız, burjuva köklerine fazla bağlı ve el becerisinden yoksun Ulrike Meinhof'un kadro olup olamayacağı bile tartışmalıydı. Ulrika Etschmidt, Ulrike Meinhof dertlerinizi paylaşırdı diyor. Oysa kendisinin paylaşmaya ihtiyacı vardı. çocukları için üzülüyordu. O sürekli düşünürdü. Bunu bir şeylerden kuşku duyduğuna bağlamak doğru olmaz. Diğerleri kararlar verir, yeni adımlar atar, hedef ve olanakları araştırırlarken o hala kafasında bir şeyleri tartıyor olurdu. Oysa her zaman tek istediği, yapabildiğini göstermekti. Eskiden gittiği gösterilerden tazyikli suyla iliklerine kadar ıslanmış olarak döndüğünde mutluydu. Şimdi ise araba çalmak için birileriyle yola düştüğünde mutlu hissediyordu kendisini. Araba çalmak ve silahlanmak, para temin etme gibi daha önemli bir amaca hizmet ediyordu. Çünkü sayıları 20'yi aşan bir grubun illegalitede yaşaması için çok para gerekliydi. Mariella'nın el kitabına göre finansman, kamulaştırma eylemleriyle, bir başka deyişle banka soygunlarıyla karşılanacaktı. 29 Eylül 1970 tarihinde Berlin'de olanları polis daha önce hiç yaşamamıştı. Saat 9.45'te neredeyse dakikası dakikasına 3 farklı banka soyulmuş, toplam 200 bin mark para gasp edilmişti. Altonaer Caddesi'ndeki Sparkasse soygununu gerçekleştiren Anna'nın grubunun ganimeti sadece 8 bin marktı. Kalle, Ruland'ın daha sonra anlattığına göre Ulrike Meinhof bankada içinde yaklaşık 100 bin mark bulunan bir kutuyu görmemiş, bunun için onunla dalga geçmişler ve bu birkaç kuruşu konkretteki kirli işinden de kazanabilirdin demişlerdi. Soygunların ardından buluştuklarında önce hangi bankaya gitmesi gerektiğini şaşıran polise güldüler. Polis, Bader ve Mahler çevresindeki gruptan şüpheleniyordu. Ancak bu kez polise bilgi verebilecek bağlantı adamı yoktu. Soygunları soruşturan polis, üçlü baskından bir hafta sonra önemli bir ipucu elde etmişti. Anonim bir ses, Anayasa Koruma Örgütü'nü arayarak gizli iki evin adresini verdi. Hemen aynı gün Knezebek Caddesi'ndeki ev polis tarafından basıldı. Bu evde aranmakta olan Ingrid Schubert ile birlikte silahlar, patlayıcı madde, soyulan bankaların krokileri ve Marighella'nın, Gerilla'nın el kitabının bir nüshası ele geçmişti. Eve karargah kuran polis, kapıya gelen herkesi tutukladı. Önce Horst Mahler düştü tuzağa, sonra öğrenci Brigitte Astong, Mahler'in eski asistanı Monika Berberich ve Ulrike Meinhof tarafından yetiştirilen kız yurdundan Irene Georgens. Ele geçmesiyle önemli bir kayıp vermiş olan grupta Mahler'in etkisi belli bir süre de olsa o kadar büyüktü ki gazeteler gruptan Bader Mahler grubu olarak söz ediyorlardı. İçişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, Mahler'in tutuklanmasından sonra sadece Bader Meinhof grubu olarak anılan gruba resmi söylemde Bader Meinhof çetesi denmesini önermişti. Çünkü çete lafı topluluğun suçlu karakterini daha iyi ifade ediyordu. 23. ayrımın sonu, sayfa 195.